Burası Sosyalink. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ortak Payda Podcast'imizin bu haftaki bölümüne hepiniz tekrar hoş geldiniz. Yine çok yoğun bir gündemle karşınızdayız. Vallahi Ukrayna-Rusya krizi en önemli konulardan biri ama biz yine iç siyaset ve içte olan kendi sorunlarımızla başlayalım diyorum. Rastin abi ne dersin? Hoş geldin.
Hoş bulduk. Merhaba Fırat'cığım. Nasıl orada? Keyfin iyi mi?
Vallahi iyi idare ediyorum abi Tahsin abicim. Az kaldı. 10 güne kadar dönmüş olacağım inşallah.
Bekliyoruz. İşte. Özledik seni
i̇nşallah.
Çok.
İnşallah.
Evet.
Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Evet. Tahsin abi, Tarkan'ın son parçasından sonra biliyorsun geçecek ortalık
karıştı.
Yani herkes, hani millet niye üstüne alındı? Üstüne alınanlar niye alındı? Niye bu kadar sert tepkiler veriliyor?
Evet.
Yani çok ilginç bir olay var. Ben hatta bunu şeye bile uyarladım. Bu yeni yapılan köprüden biliyorsun 40 bin araç geçecek davasını var. İnşallah geçecek. Bakalım.
Evet.
Yani nereye istersen oraya uyarlayabiliyorsun yani. Öyle bir durum.
Doğru.
Ama
doğru.
Milletin üstüne alınıp cevap vermesi, hele ki yani partilerin, hükümetin falan bunu üstüne alıp cevap vermesi,
evet,
acayip bir karmaşanın göstergesi ve ilginç bir durum yani. Ne dersin abi?
Doğru. Özellikle bugün baktım, Sayın Bahçeli Tarkan'a sahip çıkmış. Bu demiş, Zillet İttifakı'nın çıkarına bir şey değildir demiş. Buradan Tarkan işte bilmem bir Tevetoğlu diye bir isimden bahsetti. Onun işte milliyetçiliğinden bahsetti filan. Ve dolayısıyla Tarkan da bizim yanımızdadır demeye getiriyor. Ya çok küçük hesaplar, biliyor musun? Yani Tarkan'ın bu konuda geçecek türküsünden sonra, şarkısından sonra sessiz kalması aslında yani Cumhur İttifakı'nın veya AK Parti iktidarının Türkiye maliyetine karşı söylenmiş bir şarkı olduğu anlamına geliyor. Çünkü Tarkan çıkıp bir açıklama yapmadı. Yani hayır, ben Cumhur İttifakı'nı hedef almadım, AK Parti iktidarını hedef almadım filan demedi. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin dili çok rahatsız edici, biliyor musun? Yani
evet aynen öyle abi.
Küfür mü ediyor, hakaret mi ediyor, ne ediyor anlaşılabilir değil. Çok ağır bir dil kullanıyor. Yani bu böyle bir zeminde siyaset yapmak, böyle bir dille siyaset yapmak hiç kabul edilebilir bir şey değil, anlaşılır bir şey değil. Zaten zillet diyerek de milleti kastediyor herhalde. Yıllarca milliyetçiliği millet ekseni üzerine oturtmuş bir liderin millete zillet demesi kabul edilebilir bir şey değil. Hala bunda ısrarcı. Güya millete demiyor, Millet İttifakı dediğimiz ittifakın milyonlarca oyu var. Kime diyorsun bunu? Milyonlarca taraftar onları desteklemeye devam ediyor. Çok büyük ihtimalle de yaklaşan seçimde ipi göğüsleyen Millet İttifakı olacak. O zaman Zillet İttifakı mı ipi göğüslemiş olacak? Çok ayıp bir şey bu. Yani siyasetin bu kadar derinliksiz yapılması, bu kadar sığ yapılması anlaşılabilir değil. Çok üzgünüm bu anlamda.
Ya Tahsin abi, ya bu bir belirli bir seçmen kitlesini herhalde dinamik tutmak için yapılan atraksiyonlar bence. Bu tarz şeyleri alkışlayan bir kitle var. Bari onu kaybetmeyelim diyorlar herhalde. Bana öyle gibi geliyor. Bir de şey var. Hani bu dindar kindar nesil yetiştirmek falan gibi bir hedefleri verdi ya zaten.
Evet.
Biliyorsun.
Evet.
Cumhur İttifakı'nda bunlar söylendi.
Evet.
Yani bu hedefin ortaya çıkarttığı bir kitle var. Yani o kitleyi herhalde domine etmek, böyle şeyde tutmak yani. Bu aktif tutmak için yapılan bir şey. Mesela şimdi Mudanya'da mesela üstünde Cumhuriyet yazan banklar vardı.
Hı.
Onları karalamışlar. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin metro inşaatlarına astığı afişleri yırtmışlar falan. Yani dün yani geçen hafta olmuş bunlar. Demin de geçen hafta olmuş.
Hı.
Yani iş buraya geliyor abi bu söylemlerden sonra. Ki
tabii, tabii.
Bence hani bu büyük yani başımızdaki insanların, aynı gemideyiz ya mecburen.
Evet.
Bu tarz söylemleri gerçekten, hele ki şu içinden geçtiğimiz dönemde bu kadar sorunla uğraşırken bu dili kullanmak var ya, ülkeye yapılacak en büyük kötülük bence.
Kesinlikle. Bir de bu arada aslında aynı gemide değiliz galiba. Aynı gemideyiz de ama biz geminin karanlık bir odasındayız.
Aynen öyle. Ben sosyal medyada yazmıştım, hatırlarsın.
evet aynen. Tam dediğin gibi.
Vallahi.
Biz geminin aşağıda ne diyoruz? Kamera mı diyoruz alt kısma? kamerada karanlık bir odadayız diye düşünüyorum. Çünkü
yukarıda ejder meyvesiyle şey yapıyor, keyif yapıyorlar değil mi abi?
Aynen öyle, aynen öyle.
Smoothie'yle.
Ya söylemiş miydim bilmiyorum. Geçen bir Ankara'ya gittim ya. Sarayın etrafını bir turladık arkadaşımla. Gece vaktiydi. Abi tamam. Orada yanan ışıklara
Allah
bir baktım.
Allah kabul etsin abi.
Evet, tavaf gibi bir şey oldu. O yanan ışıklara baktım. İnanır mısın, orta büyüklükte bir ilçenin elektrik tüketimi kesin orada var yani. Gerçi bu rakamlara abi, da yansıyordur mutlaka. Yani bir
günlük
bir...
masrafının 22-23 milyon lira civarında olduğu söyleniyor.
Vahim, çok vahim.
Evet.
Akıl almaz bir
günlük,
şey.
Günlük masrafı.
Evet.
Ama
evet.
Bunu şöyle yapabilirsiniz. Şimdi AKP'nin genel başkan yardımcılarından biri hesap yaptı ya. 22-23 milyonu %7 azalttığın zaman 2 milyona iniyor.
%7 nasıl azaltıyorsun onu?
Şey dedi ya işte, Fransa'da %7 enflasyonla 100 liraya dolan file 700 euroya dolan file 700 euroya dolmaya başladı dedi ya.
Evet, hesapsız hesapsız herif. Hesap bilmeyen adam.
Hatırladın mı?
Bunu? Hatırlamaz mıyım? Dün onu yazdım da hatta sosyal medyada. Adam hani ya hesap bilmiyorsun ya hiç dayak yemedin derler ya. Bir meşhur laf var.
Aynı millet yani. Sayın Akbaşoğlu.
Evet evet. Grup başkan vekili bir de AK Parti'nin.
Tabii grup başkan. Evet abi.
Adam yani %7'lik artış 150 euro demişti. %7'lik artışla 160 euro oluyor.
150 euro. 750'ye çıkıyor.
Orada bir matematik hatası yapıyor. 7 kat diyor. 7 kat olur mu? %7'lik artış o. %7'lik artış yani 160 euro yapar. Yani
abi, milletle... Türkiye'nin ekonomisi ekonomisi niye bozuk? İşte bu yüzden.
Evet.
Demek ki böyle hesap yapıyorlar abi.
Doğru.
Yani
ama kendi çıkarlarına hesaplarını iyi yapıyorlar. Orada bir hata yapmıyorlar.
Abi ama bak, yok orada şey yok. Orada ama orada şöyle bir şey var. %1 artış 1000 getiriyor.
Aynen öyle.
Aynen oradaki öyle. Sistem o. Ama yani şimdi şöyle bir şey var. Madem %7 artışla 150 Euro'dan 750 Euro'ya çıkartıyorlar abi bu işi.
Evet.
O zaman ana gıda maddelerinde %8 olan şey biliyorsun %1'e düşürüldü KDV oranı.
Evet.
O zaman 70 liralık peyniri 10 liraya satsınlar da görelim.
Ha, çok güzel bir hesap yaptın Fırat'cığım. Gerçekten öyle. Yani o hesaba göre öyle... 70 liralık peyniri hadi 10 liraya sat bakalım.
Hadi. Onu becerebiliyorsan o zaman alkışlarız. O zaman öbürküne de inanacağım ben.
Evet.
Yani 150 euroluk file 700. Abi nasıl olabilir ya? Sen al. Ne yaparlar Fransa'da adam biliyor musun abi?
Ya ne diyorsun sen?
Macron'u var ya, Macron'u.
Bir saat kalamaz iktidarda.
Ya kalamaz. Bir de şeye hani derler ya abi, meydana asarlar valla, millete ibret olsun diye. Hani, samimi söylüyorum. Hani burada öyle bir şey olsa, bak Amerika'da öyle bir şey olsa Tahsin abi.
Evet.
Hani şu burada da %7,5 enflasyon açıklandı biliyorsun.
Hı hı.
Ve gerçekten etkisi görünüyor. Yani burada hani millet alışkın değil çünkü. Hani biz
tabii.
Şimdi Türkiye'de sen %80 enflasyon olsa yine bir şekilde bizim bünye alışkın yani. Ama burada bu %7,5 enflasyon insanları bayağı bir şey yaptı yani, yıprattı.
Doğru.
Şey açısından. Hayır, hani tedbirler alınıyor bilmem ne falan ama hani yıprattı derken millet şaşırdı yani, yıprattı.
Yani 100 dolarlık
pozisyonu değil yani.
100 dolarlık bir ürün 107,5 dolar oldu diye insanlar buna tepki gösteriyor değil mi?
Tabii aslında şu anda asıl büyük problem tabii buradan Ukrayna krizine de biraz geçiş yapmış olacağım ama Tahsin abi asıl problem dünyada petrol fiyatlarının 95 dolarlara varması. Zaten yükselişteydi. Şimdi bu Ukrayna krizinden dolayı bugün mesela %3,5 daha arttı petrol.
Evet.
Bir günde.
Hı-hı.
Yani bence asıl dünyadaki en büyük problemlerden biri şu anda bu. Enerji krizine doğru gidiyoruz.
Evet.
Şimdi Rusya Avrupa'yı doğalgaz açısından besleyen bir yapıda biliyorsun.
Hı-hı.
Yani boru hatlarıyla hemen hemen her yeri doğalgaz gönderen bir ülke. Yani yarın öbür gün bu musluklar kapandığında acaba ne olur, neler olur? Bilemeyiz. Bizim elimizde top tabii ki gaz stoğumuz çok fazla biliyorsun.
Heh,
Hani biz
çok.
bir 10 sene idare ederiz kendi başımıza herhalde.
Evet, o bir yandaş gazeteci var ya, neydi adı? Millet herkes kendi gazını üretsin demişti televizyon programında utanmadan.
Abi o şey o yüzden her eve fasulye.
Evet, her eve fasulye demişti. Herkes kendi gazını üretsin. Ya insanlarla alay ediyorlar. Bu alay karşısında bile fikrini, bağlılığını değiştirmiyor bir takım insanlar. Hayretler içindeyim arkadaş ya. Nasıl bir
Ya
esarettir bu?
abi
Nasıl bir esarettir bu
yok
ya?
yok o yani o abi şöyle bir şey var. O çok kalıcı bir şey olduğunu düşünmüyorum.
Evet.
Yani şöyle bir durum var. Yani ayda 250 lira destek alıyordur, 500 lira destek alıyordur. Anlatamıyorum ya da başka bir destek alıyordur.
Evet.
Yani bu geçtiği anda alamadığı anda bu iş değişir abi. Çok, ben de çok hızlı bir şekilde değişeceğini öngörüyorum ben.
Doğru.
Zaten şu anda oy oranlarına baktığımız zaman çok net görünüyor her şey Tahsin abi. Yani
Doğru.
bu işin devamlılığı yok yani.
Yok, yok.
Olamaz da. Yani
O olamaz
dünyanın
tabii.
şeyine ters. Yani
Aynen.
abi yani bu tabii bu hani aslında şeye de bakıyor tabii ki. Yani Millet İttifakı'nın nasıl bir konum alacağına da bakıyor seçimlerde. Yani adayından tut
Evet.
açıklayacağı programlara. Çünkü insanlar artık program duymak istiyor.
Doğru.
Yani duymak istiyor. Yani ne yapacağını duymak istiyor. O
Evet.
güveni vermek lazım.
Evet.
Ama hani ben şöyle diyeyim sana, eğer hala bu ısrarda giderlerse, yani Cumhur İttifakı bu ısrarda giderse, hani bu tavırlarda giderse daha doğrusu, yani kendi hayatlarındaki hiçbir tasarruf yapmamakla, işte sadece işte millete tasarruf etmeyi öngörmekle falan giderse, bunun sürekliliği yok. O zaman Millet İttifakı kimi koysa alır gibi bir duruma gelecek yani seçimi.
Doğru.
Ama yine de çok dikkatli davranması gerektiği düşüncesindeyim. Sen ne dersin abi? Önümüzdeki seçim döneminde neler olacak?
Kesinlikle yani bence de öyle. Hani kimi koysan alırsın noktasına gider bu iş belki ama kesinlikle bu konuda 2023 asla ihmal edilemez. 2023 seçimlerinde yani 2023'e kalırsa tabii yani önümüzdeki ilk seçimde %100 kazanılacak adayla gidilmesi gerekiyor. Çünkü bu
Aynen öyle.
ölüm kalım meselesidir bu ülkemiz için. Aslında bu hayat pahalılığının, geçen onu da yazdım sosyal medyada, hayat pahalılığına bağlı olarak seçmen desteğinin, tercihinin değişmesi bence çok üzücü. Esas kültürel alanda yaptıkları tahribat nedeniyle bu değişimin olması gerekirdi. Yani Türkiye akıl ve bilim çağını ıskalamak üzere akla ve bilime aykırı ne varsa yapıldı. Bunun çok böyle Zülfiyare çok dokunuldu. İnsanların vicdanları yaralandı. Adaletin her tarafı delik deşik edildi. Dolayısıyla bütün bunlar esasen insanların tercihlerinin değişme nedeni olmalıydı. Yani piyasalar hayat pahalılığı böyle olunca oyunu değiştiriyor olması vatandaşın salt bu nedene bağlı olması bence üzücü. Yani esası
Tabii yani
evet.
tabii ki yani normalde daha doğrusu iktidarın dışındaki partilerin umut olmasıyla değişmesi gerekiyordu. Çok haklısın.
Evet,
Yani
evet.
yoksa bu süreç zaten hani kendi başına geldi, kendi başına gidiyor süreci yani. Durum ona geliyor aslında bakarsan.
Aynen. Ya mesela Diyanet İşleri Başkanı bugün gördüm. İsraf haramdır diyen, israf üzerine çok konuşmaları olan Diyanet İşleri Başkanı Pakistan'a özel uçakla gitmiş. Şimdi bu nasıl bir saltanat dini yaratmışlar düşünebiliyor musun? Bu bir saltanat dinidir. Tarihte de var bu. İslam tarihinde
Abi
var.
eskiden tahtıravandı, şimdi uçak olmuş abi.
Evet, yani işte
Onun bu bir açıklaması var biliyorsun, bir deyimi var.
hatırlayamadım onu.
Ayran tahtıravan.
Anladım. Yani Muaviye'nin ve Yezid dönemlerinin uydurma dini bu aslında. Çünkü kendileri işte her türlü lüks ve ihtişamın içinde yaşıyorlar. Vatandaşa da yoksulların cennete gideceğini, cennetin en üst tabakasına gideceğini vaaz ediyorlar. Ya yani bu yani ağzımı bozmak istemiyorum. Hani bozamam da.
Abi
Ama bu kabul edilebilir bir şey mi
vatandaşların
ya?
ya tabii vatandaşlar cennete gider abi. Çünkü bu adamları çekiyor yani. Bundan daha güzel bir sevap olamaz yani. Hani Hani bundan daha büyük bir sevap yok ya. Şu andaki olan biteni çekmek, bu dertlerin altından kalkmaya çalışmak. Yani %7 ile hesaplamalara alkış tutmak falan, bunlar hani harbiden hani cennete gitme sebebi yani. Doğru söylemiş. Yani orada dedi, o da demek istiyor ki, bence şunu demek istiyor. Ya biz böyle bu kadar şeyin içinde yaşıyoruz, şatafatın içinde yaşıyoruz. Öbür tarafta görüşemeyeceğiz. Siz cennette olacaksınız. En azından hani burada muhabbet edelim şeklinde bir şey olmuş herhalde.
Bir itiraf olmuş yani.
Evet. Ama abi yani hala bak, hala ya, hala bunların yapılıyor ya. Yani işte bu özel uçaklar, onlar bunlar. Abi millet aç ya.
Çok,
Yani
çok.
bunu görmek lazım yani. Ne oldu abi? Kefeniyle gelmiş insanlar nerede? Tek bir yüzükle gelmiş insanlar nerede abi?
Ya evet.
Yani hani neredesiniz yani?
Ya şöyle bir durum var. Bu tabii çok çok ağır bir durum, ağır bir şey. Galiba insanlar yolsuzluk ve hırsızlığı yatsımaz oldular, kınamaz oldular.
İllegalleşti abi.
Evet,
Aynen öyle.
aynen.
Bir de herkes oradan beslenmeye çalışıyor ya. Bak
Evet.
aynı musluktan beslenmeye çalışıyor insanlar. Ne yazık ki
Evet.
kısa yoldan amaçlara ulaşmak isteyen insanların sayısı arttı ve bu
Aynen.
arttıkça da abi
Aynen.
daha da kötü günlere kapılar açılıyor. Yani bir an
Doğru.
önce demokrasinin de herkes için olduğu, kanunların da herkes için olduğu, işte
Adalet.
adaletin de herkes için olduğunu
Evet.
bir an önce herkese bunu göstermek lazım abi. Yani bunu artık seçimi kim kazanacaksa, hangi parti gelecekse,
Evet.
herkesin aynı şartlar ve aynı kurallar içerisinde yaşadığını göstermek lazım. Ya
Doğru,
ben
doğru.
burada şöyle bir video, Amerika'da bak şöyle bir videoya tanık oldum. Acayip bir etkiledi beni. Bir tane spor bir arabanın içerisinden polis çeviriyor. Bir tane genç iniyor. Tamam mı? Diyor ki sen benim babamın kim olduğunu biliyor musun diyor polise. Polis ne diyor biliyor musun? Yo bilmiyorum, sana annen söylemedi mi diyor. Abi bak polis bu cevabı verebiliyor. Yani
Evet.
sen Türkiye'de birisi gelecek langırs diye böyle inecek öyle bir spor arabadan. Sen benim babamı tanıyor musun deyince adam şeyi düşünebilir yani. Allah Allah ya, ne cevap versem acaba, hangi cevaba nereye sürülebilirim?
Tabii
Hangi
tabii.
cevaba nereye tayinim çıkar?
Evet.
Yani
Evet.
direkt olarak FETÖ'cü ilan edilir miyim? Yoksa ne bileyim terörist mi olurum? Yani gerçekten bunu düşünüyor insanlar. Yani bize gerçek bir adalet, gerçek bir hukuk, gerçek bir şey sistemine sahip olmadığımız sürece, yani herkes için aynı adalet, herkes için aynı demokrasiye sahip olmadığımız sürece,
Evet.
Tahsin abi dediğin doğru. Biz daha çok çok konuşuruz bu konuları.
Çok.
Sosyal link.
Fıratçığım, bir de Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunu konuşalım mı?
Konuşalım abi.
Sayın Kılıçdaroğlu, 5 lider benim ismimde mutabık kalırsa aday olurum demiş. Dolayısıyla bu hani aday olmak istiyorum anlamına geliyor şeklinde de yorumlanıyor tabii bu. Ne dersin bu konuda?
Ya bence kesinlikle aday olmak istiyor. Ben öyle hissediyorum. Yani yakışır mı? Yakışır. Bence
Şüphesiz.
hani tavırları özlenen bir yapıda olması, kendi kişiliğinin hani Türkiye'nin özlediği bir yapıda olması. Yani pozitif yaklaşımı, insanlara olan karşı tutumu, gerçekten daha barışçıl bir lidere, daha iyi söylemleri olan bir lidere ihtiyacı var bu ülkenin. Ama şu da var. Ben hani bu işin hala bir kesinlik noktası olduğunu düşünmüyorum. Yani bu ittifak bu konuda son dakikada başka bir şey de olabilir. Ya başka bir sürprizlerle de karşılaşılabilir. Yani bence daha başka isteyen insanlar da var. Bu son zamanlarda bazı şeyler değişebilir ama şu anda görünen o ki Sayın Kılıçdaroğlu olabildiğince ön planda duruyor yani.
Evet. Yani ben de şöyle bakıyorum. AK Parti'den ayrılan, kopan oyların ya da Cumhur İttifakı'ndan kopan oyların önemli bir kısmı şeyde duruyor, boşlukta duruyor. Yani henüz tercihlerini belli etmiyorlar. Her an AK Parti'ye geri de dönebilirler. Ya da bir biçimde seçime, sandığa gitmeyebilirler. Sandığa gitmeyeceklerin oranı da giderek yükseliyor. Hani seçime gitmeyeceğim, katılmayacağım diyenlerin oranı da yükseliyor. Şimdi
Evet, bence de öyle, evet.
bu kesimin, yani bizim bütün derdimiz AK Parti'den oy koparmak. Yani Millet İttifakı'nın bütün derdi o olmalı. Şimdi bu kesimin en önemli özelliği Alevi kökenli bir adaya oy vermeyecek olmasıdır. Çok çabuk ikna edilebilir, çok çabuk istismar edilebilir bir pozisyondur burası. Ha, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği, bunu hemen söylemeliyim, benim başımın tacıdır. Yani ben Aleviliğin taht kavgalarına kurban edilmiş bir yaşam formu olduğunu, keşke o çizgi üzerinden Türkiye ilerlemeyi becerebilseydi. Yani bu işin hikayesi, temeli tamamen taht kavgasıdır. Dolayısıyla Aleviler Türkiye için büyük bir zenginliktir. Alevi türkülerini çıkardığınız zaman Türkiye'de türkü kalmaz. Ondan sonra Alevi önderlerini, sanatçılarını, şairlerini çıkardığınız zaman edebiyat kalmaz Türkiye'de neredeyse. Dolayısıyla bu anlamda Alevilerin bir kere cumhuriyete olan sadakatleri, laik cumhuriyete olan bağlılıkları ve modern Türkiye hedefine olan bağlılıkları bizim için büyük bir kazançtır. Dolayısıyla bir ön yargı zaten sende bende asla olmaz da. Ama
benim zaten abi hiçbir şeyle, yani hiçbir akımla veya hiçbir bu tarz bir şeyle, yani Aleviymiş, Sünniymiş, ya benim öyle bir ayrımım yok. Ben insansa insandır abi.
Tabii ben de öyle. Yani ben yani zaten mezhepleri topyekun reddediyorum. Mezhep nedir? Yani mezhep itibar edecek yani bir şey değil. Yani insan uydurması mezhepler. Dolayısıyla ama işte toplumun belli bir kesimi var. Ben onların nasıl yetiştiklerini çok iyi biliyorum. Çocukluk evresinden bu yana onlara Aleviliğin nasıl işlendiği, kafalarında Alevilik dendiği zaman nelerin çağrıştırıldığını çok iyi biliyorum ve hatırlarsın 2015 seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan çık açıkla ne çekiniyorsun demişti şeye, Sayın Kılıçdaroğlu'na. Alevi olduğunu açıklasana, bak ben Sünni olduğumu açıklıyorum, ne korkuyorsun filan diye meydan okumuştu böyle. Niyeydi o? Çünkü o dönemki Cumhurbaşkanı adayına muhafazakar kesimden, Sünni kesimden gidebilecek oyların önünü kesmek içindi. Ekmelettin İhsanoğlu'na gidecek oyların önünü kesmek içindi. Yani bunlar her türlü mezhepçiliği getirirler seçim meydanlarında, acımasız bir şekilde alabildiğine kullanırlar. Bunun yaratacağı toplumdaki ayrışmayı hiç umursamazlar. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu bağlamda aday olması yerine, ha bir de seçimi kaybettirirler. Yani bugün Kılıçdaroğlu'nun kimi şeylerde, anketlerde Erdoğan'la mukayesesinde önde olduğu görülüyor ama bu dediğim gibi boşta kalan, çekimser olan ya da işte oy vermeyecek olan kesim bu kez sandığa gider. Yani o bakımdan ben çok kaygılıyım. Ben isterim ki Kılıçdaroğlu meclis içinden cumhurbaşkanı seçilsin. Yani şimdi seçilecek aday bu seçimi aldıktan sonra parlamenter sisteme dönülecek ya. O zamanki sistemde Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı yapılsın. Hem iç barışa katkısı bakımından, hem dünyaya mesajımız bakımından, hem de kendisinin devleti tanıyor, biliyor olması ve barışçıl tavırları ve de aydınlığı aydın bir şahsiyet olması bakımından çok da yakışır. Yani bu parlamenter sisteme dönüldükten hemen sonra Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı yapılabilir meclis içerisinden. Ancak bu seçimin hiçbir şekilde riske edilmemesi gerekiyor. Ben böyle bakıyorum.
Bence de öyle. Ama mutlaka bunun hesabı yapılıyordur abi.
Yapılıyordur bence
zaten
de.
Büyük ihtimalle hani bu tarz şeylerin çok gündeme gelmesi, işte liderlerin bir araya toplanmasının çok gündeme gelmesi falan filan zaten yıpratma çabaları. Bunun karşılığında da mutlaka bir defans için strateji belirlenmiştir. Sonuçta evet, iktidarın çok büyük bir tecrübesi var ama ne yazık ki ilk başta kurulduğu zamandaki beyinler şu anda içerisinde değil.
Evet.
Bu ekibin şu anda farklı bir boyutta düşünceleri var. Yani biraz da halktan kopma noktasında oldukları için, koptukları için daha doğrusu noktasını geçtiler.
Tabii.
Yani
halkla köprüleri yani attılar. Azından,
Tabii. Millet İttifakı tarafında hesap yapmasını bilen insan daha fazla, biliyorsun. %7 idari hesap ediyorlar.
Doğru.
Yani muhtemelen yani iyi bir çözüm, iyi bir alternatif veya bu eğer böyle de gidilecekse bunun da bir planı yapılmış, yol haritası çizilmiştir. Yani televizyon programlarından da gördüğüm kadarıyla zaten hani bir şey belirlense de oraya saldırsak düşüncesinde olan bir işte küçüğü büyüğü Cem'i Ahmet'i biliyorsun işte.
Evet.
Çalışıp duruyorlar. Yapacak bir şey yok.
Evet.
Ama mutlaka belirlenmiştir.
Doğru bence de. Bu arada Özcan arabanın anahtarını kafama fırlatmak üzere. Süre doldu diyor.
oldu abi, al anahtarı al kaç bence. Yani yapacak bir şey yok. Ama deposuna bak, boş salma. Araba önemli değil, depoyu doldurmak önemli bu zamanda abi.
Çok doğru. Çok doğru.
Tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz tekrar bizlerle birlikte olduğu için. Gündem çok yoğun. Sorunlar büyük.
Öyle öyle.
O yüzden biz bir konuşmaya başladık mı duramıyoruz. O
Ukrayna Özcan'da krizini bile konuşamadık.
Vallahi Ukrayna krizini konuşamadık.
Evet.
Tahsin abicim, görüşmek üzere diyorum. Özcan, görüşmek üzere sana da. Tahsin
çok
abi,
teşekkürler. Sana kendine iyi bak Kuracığım.
Emanet ediyorum. Sağ ol.
Ben de
üzere.
Dinleyicilerimize
birlikte olacağız.
Çok teşekkür ediyorum ben de bizi dinleyenlere. Haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Sağ ol.
Social Link podcastlerini Spotify, Google Podcasts ve Apple Podcasts gibi podcast platformlarıyla sociallink.net adresi üzerinden dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun.